Ayrım 4. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 55. Ardından. Sıkılmış binlerce yumruk. İlhami Soysal. Ağ bayrağı sarılmış binlerce gencin eli üstünde semaya doğru yükselmiş bir tabut, dün Ankara'yı bir baştan öteki başa deldi geçti. Bu tabut, 21 yaşında, daha hayatın baharında, alçakça arkadan vurulmuş bir şehit üniversitelinin, Taylan Özgür'ün tabutuydu. Tabutun gerisinde 20-25 yaşlarında onarlı saplar haline gelmiş, elleri havaya kaldırılıp yumrukları hırstan sıkılmış binlerce genç yürüyordu. Gözyaşları. Sıkılmış yumrukların sahipleri Taylan Özgür'ün ardından gözleri yaşlı yürüyen bu binler Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öğrencileriydi. Onlara yol boyu katılanlar, yeni yeni onarlı saplar teşkil eden mülkiyeliler, hukuklular, dil tarihliler, ziraat fakülteler, eğitim fakülteler Kızılay'dan geçip Cebeci'ye doğru yöneldiğinde binleri on binler yaptı. Yol kenarlarına Ankaralılar dizilmişti. Genç kızlar, analar, beli bükük nineler, ak saçlı dedeler, tabutu saygıyla selamlayan çakı gibi subaylar, siviller. Kortej önlerinde Taylan Özgür'ün tabutu, sıkılmış yumruklar havaya doğru uzatılmış, ilerliyordu. Ölüm sessizliği. Ölüm sessizliği neymiş? Dün Ankara bunu gördü. Ankara'nın en büyük bulvarları bir baştan bir başa sessiz, hareketsiz, insan yığınlarıyla doluydu. Cadde kenarlarındaki evlerin, apartmanların camlarında, damlarında, balkonlarında hevenk hevenk insanlar vardı. Gözler yaşlıydı, yürekler buruk. Ankara'nın ortasından Mustafa Kemal Gençliği'nin devrimcilik anlayışına karşı bir devrime girmişlerin şehit ettikleri bir üniversitenin tabutu geçiyordu. Ankara ağlıyordu. Saf bağlayanlar. Ankara Üniversitesi gençliği başta Orta Doğulular olmak üzere Taylan Özgür'ün tabutunun peşinde tek bir yürek, tek bir iman olmuşlardı. Hınçla, kinle ama yüreklerinde arkadaşlarına kaybettikleri gence ve onun temsil ettiği özgürlük, bağımsızlık fikirlerine karşı sonsuz bir sevgi ve saygıyla başları önlerinde yürüyorlardı. Ankara'nın polisleri yer yarılmış yerin dibine girmişlerdi. Ortalıkta tek polis gözükmüyordu. Ordu gençlik bir kere daha özgürlük savaşında olduğu gibi bir devrimcinin ölümünde de el eleliydi. Hırstan sıkılmış binlerce yumruk geleceğin mutlu Türkiye'sinin sembolü olmuştu. Akşam 26 Eylül 1969. Uğur Mumcu, savcılar bir dakika. Sayın Cumhuriyet Savcıları, birçoğunuzla sanık olarak, avukat olarak karşılaştık. Bazılarınızı fakülteden tanırım. Bir kısmınızla da dost topluluklarında karşılaşmış, konuşmuşuzdur. Duruşmalardaki tutumlarınız, görevinizi yerine getirirken takındığınız tavırlar ve iddianameleriniz karşısında zaman zaman üzüntüye kapılır. Çoğu kez de sizler adına acı duyarım. Önce birlikte şunu düşünelim. Neden sizleri Cumhuriyet Savcısı denmiş de başka görevlere, örneğin Cumhuriyet Yargıcı, Cumhuriyet Polisi denmemiş? Demek ki Cumhuriyet ilkelerini korumak öncelikle sizlerin yasal görevi. Cumhuriyetin niteliklerini anayasa sıralamış, Türkiye Cumhuriyeti milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Siz bu niteliklerin bekçisisiniz. Gelin şöyle açık açık konuşalım. Laiklik ilkesine karşı siyasal eylem içinde olan bunca kişi, yayın organı ve parti var. Bunlardan hangileri hakkında ciddi soruşturma yaptınız? Hele siz, Ankara savcıları, hiç Hacı Bayram Camisi civarından geçmediniz mi? Orada 31 Mart çağrısı içinde risaleler hiç gözünüze çarpmıyor mu? Vatandaşları devrimci kanı içmeye çağıran gazetelere bildirilere hiç rastlamadınız mı? İki tane siyasi parti açıkça hilafet düzeni getirmek istiyorlar. Bunları hiç duymuyor, görmüyor musunuz? Sizlere görevinizle ilgili bir eleştiri yöneldi mi hemen, biz görevimizi yapıyoruz, sadece kanunları uyguluyoruz diyorsunuz. Acaba öyle mi? Kanunları uygulayıp görevinizi yerine getiriyor musunuz? İster misiniz birkaç örnek verelim? Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 154. maddesi gereğince Danıştay kararlarını yerine getiremeyen devlet memurları hakkında doğrudan doğruya dava açmanız gerekir. Bu size yasa tarafından verilmiş görev, şimdiye kadar bunca Danıştay kararı yerine getirilmedi. Bir teki için olsun da dava açmadınız, açamadınız. Çünkü siyasi iktidar böyle istiyordu. Demek oluyor ki siz kanunları uygulamıyorsunuz. Bir kısım kanunları da yanlış uyguluyorsunuz. Örneğin, anayasanın 22. maddesi yürürlükteyken kitap ve dergi toplamak mümkün değildir. Sizler bırakıyorsunuz anayasayı, ceza usulünün 86. maddesini kullanarak iktidarın hoşlanmadığı bütün yayınları toplatıyorsunuz. Söz açılmışken bir örnek daha verelim. Bilirsiniz ceza usulünün 66. maddesi gereğince tehirinde mazaret umulan hallerde sizler bilir kişiyi seçebiliyorsunuz. Ankara'da yayınlanan bir kitap için dava açıyor. Ankara'da ceza hukuku profesörleri varken İstanbul'dan bilirkişi seçiyorsunuz. Neden? Çünkü İstanbul bilirkişileri istediğiniz raporları yazıyorlar. Siz bütün fikir suçlarını tehirinde mazarat umulan hallere sokuyorsunuz. Durum son derece acele karar almayı gerektiriyorsa neden en yakın bilirkişiye başvurmuyorsunuz? Bu bilirkişi raporlarına dayanarak kolayca tutuklamak istiyorsunuz. Gerekçeniz de bir parça garip oluyor. Diyorsunuz ki, suç delillerinin kaybolma tehlikesi olduğundan sanığın tevkifini talep ederim. Yazılı eser elinizde ise bu delillerin kaybolması düşünülür mü? Demek bu konularda da kanuna uymuyorsunuz. İstanbul'da Taylan Özgür adında bir öğrenci polisin gözü önünde öldürüldü. Katil ya polistir ya da görevli polisler görevlerini ihmal ederek katili yakalamamışlardır. Her iki durumda da sizin harekete geçip dava açmanız gerekmez mi? Açmadınız, açamadınız. Çünkü iktidar böyle istiyordu. Birçoğunuz da Türk-Amerikan Hukukçular Derneği'nin üyesisiniz. Bilmem şimdiye kadar mukayeseli hukuk açısından kaç tane hukuki araştırma yaptınız. Bizim bile bildiğimiz bazılarınızın Amerika'ya gidip tetkik gezileri yaptığıdır. Artık Amerika bir iç politika konusudur. Özellikle sizlerin bu tür derneklere girmemesi gerekirdi. Girdiniz. Ama içinizde hiç kuşku duymayan bir Amerikan aleyhtarı gösterinin davasında iddia makamını işgal ediyorsunuz. Sanıklar hiç size güvenilebilir mi? Bu sömürü düzenine karşı çıktıkları için görevlerinden atılan, sürüm sürüm süründürülen arkadaşlarınız var. Hatta öldürülen, kurşunlanan Cumhuriyet savcıları var. Şimdi soruyoruz, onlar mı Cumhuriyet savcısı yoksa sizler mi? Hiç düşündünüz mü? Devrim 19 Mayıs 1970 sayı 31. Necmettinler. İşçi sınıfının bir yiğit savaşçısını daha geçen hafta toprağa verdik. Devrimci işçi lideri Necmettin Giritlioğlu'nun kanuni bir grevin ilk günü işverenin gözü önünde öldürüldü. Giritlioğlu'nun suçu bu düzene karşı oluşuydu. Hain bir kurşun onu devrimci eylemin içinden alıp bir kanlı kefene sardı. Bu cinayet ne ilktir ne de son. Elini devrimci kana boyayan bozuk düzen kurbanlarını tek tek seçmekte ve sinsi bir plan adım adım uygulanmaktadır. Son 5 yılda işlenen bu tür cinayetlerden hiçbiri tam anlamıyla aydınlığa çıkarılmış değildir. Devrimci öğrenciler ve işçiler teker teker kurşulanmakta ama bunların hiçbirisinin hesabı sorulmamaktadır. 31 Mart'ın kanlı kaldırımları artık çok partili hayatın içine kadar uzanmaktadır. Öldürülenlerin kimliklerini inceleyiniz. Hepsi bulundukları topluluklar içinde devrimci düşünceyi en korkusuz biçimde savunanlardır. En ön safta gidenler bozuk düzenin kahpe kurşunlarına hedef olmaktadır. Devrimci akımları susturmak isteyen egemen çevreler gözdağı vermek ve devrimcileri sindirmek için her çareye başvurmaktadır. Eğer memursanız ve devrimciyseniz konuşamazsınız. Ağzınızı açtınız mı tayin emrini masanızda bulursunuz. İşçiyseniz kolunuzdan tutulup atılırsınız. Devrimci öğrenciyseniz üzerinize taşlı sopalı, silahlı faşist çeteleri saldırtırlar. Bütün bunlar sizi susturmaya yetmezse en önde gidenleriniz birer birer öldürülürler. Bunlar dünyanın her geri kalmış ülkesinde denenen oyunlardır. Emperyalizmin cirit attığı her ülkede faili meçhul cinayetler işlenmekte ve katiller sahte demokrasinin utanç duvarları gerisinde gizlenmektedir. Uluslararası gizli örgütlerin okyanus ötesi merkezleri geri bırakılmış, ülkelerdeki milliyetçi şahlanışların nasıl engelleneceğini planlama çabasındadır. Gizli raporlar düzenlemekte, casuslar kiralanmaktadır. Emperyalizmin kanlı elleri Türk devrimcilerinin de peşindedir. Amerikan Büyükelçisi'nin otomobilinin yakılması olayına karışan Taylan Özgür, herkesin gözü önünde öldürülmüştür. Katil silahını kılıfına sokup olay yerinden uzaklaşmıştır. Katil tanınmış ama ilgililer susmuştur. Polis şefleri susmuştur. Savcılar susmuştur. Başbakan susmuştur. Partiler susmuştur. Hani demokrasi? Hani insan hakları? Hani anayasa? Kim soracak bunun hesabını? Süleyman Demirel mi? Feyzoğlu mu? Ecevit mi? Toprak işleyenin su kullanılın imiş. Peki insan kimin? Taylan Özgür kimin? Battal Mehetoğlu kimin? Vedat Demircioğlu kimin? Mustafa Kuseyri kimin? Ve kimin Necmettin Giritlioğlu? Bütün bu insanlar kredi yolsuzluklarının, usulsüz ihalelerin, döviz kaçakçılığının, afyon ticaretinin yapıldığı bir ülkede öldürülmüşlerdir. Bunlar büyük kumarhanelerde ruletlerin döndüğü, rüşvetin alıp yürüdüğü, vergi kaçakçılarının hazineyi kemirdiği bir düzende vuruluyor ve öldürülüyorlar. Taylan Özgür ülkesinin bağımsız olmasını, Mustafa Kemal Türkiye'sindeki gibi başımızın dimdik olmasını istiyordu. Kuseyri halkımızın insanca yaşamasını istiyordu. Necmettin Giritlioğlu işçi arkadaşlarının insanca bir yaşayışa ulaşması için savaşıyordu. İşte bunun için vuruldular. Bu şehitlerin hepsi 20 yaşların baharındaydılar. Henüz gençliklerini bile yaşamaya fırsat bulamamışlardı. Her türlü zevk, her türlü eğlence onlar içindi. Ama bu yaşayışı ellerinin tersiyle itmişlerdi. Onlar 20 yaşlarının bütün coşkunluğunu haklarına adamışlardı. Suçları buydu ve bunun için öldürülüyorlardı. İşin gözden kaçırılmaması gereken yönü şudur. Toplum bu cinayetlere alıştı. Bu tür olaylar artık yadırganmıyor. Bu durum izlenen planın bir gereğidir. Yarın daha büyük cinayetler işlenecek. Katiller öldürüldükleri gençlerin ve işçilerin omuzlarına basarak yeni cinayetler hazırlıyorlar. Ve inanıyorlar ki her olay örtbas edilecek ve katiller ellerini kollarını sallayarak gezecek. Ve sorumlular parti kodamanları demokrasiden, insan haklarından, anayasadan söz eden demeçler vermeye devam edecekler. Bu durumu biz yadırgamıyoruz. Türkiye'de buna benzer oyunlar sürüp gidebilir. Devrimci eylem genişleyip güçlendikçe bu cinayetler artabilir. Halen devrimci eylem üniversite duvarlarını aşmış, fabrika ve tarlaya girmiş bulunuyor. Sayıları pek az da olsa köylüler ve işçiler arasında olayları devrimci bilinçle yorumlayanlar var. Devrimci bilinç gençlikten işçiye ve köylüye geçiyor. İşçiler arasında Necmettin Giritlioğlu gibi önderler çıkabiliyor. Egemen çevreleri tedirgin eden işte budur. Çünkü Necmettinler bilinçlendiği ölçüde vurgun sömürü ve adaletsiz azalacak, son bulacaktır. Cinayetlerin başlıca sebebi bu korkudur. Necmettin arkadaşlarının elleriyle mezara indiriliyor. İşçiler ve gençler nemli gözlerle bu mezara bakıyorlar. Bir kadın mezar başında hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Aynı anda yabancı şirketler milyonlar kazanıyor. İstanbul'un kumarhanelerinde ve sefahat yuvalarında vurgunlarla edinilmiş binlikler uçuşuyor. Demirel biraderler milyonluk kredilere imza basıyorlar. Parti liderleri demokrasiden ve hukuk devletinden söz ediyor. Ey demokrasi, senin adına ne cinayetler işleniyor? Ey Türk halkı, senin sözcülüğünü kimler yapıyor? Devrim 1 Eylül 1970. Bir gün mutlaka. Karanlık cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Devrimci öğrenci Kenan Dayıoğlu, Ankara'da kimliği bilinmeyen kişilerce 10 yerinden kurşunlanarak öldürüldü. Böylece bir mezar taşı daha cephe suçlarının üzerine konmuş oldu. Bu kaçıncı cinayettir, hiç düşündünüz mü? Taylan Özgür, Vedat Demircioğlu, Coşkun Yaşamak, Mehmet Ali Aytaş, Duran Erdoğan, Mehmet Doğan Kılan, İhsan Kozanoğlu, Mehmet Cantekin, Ruhi Kılıçarslan, Mehmet Büyük Sevinç, Battal Mehetoğlu, Şerif Aygün, Necdet Güçlü, Mahmut Öztaş, Hasan Şimşek, Ali Genç, Hikmet Demir, Battal Öz, Hüseyin Eren, Murat Gökten, Ahmet Karabulak, Mehmet Deveci, İbrahim Kocakarın, Ekrem Söğüt, Ayhan Alkan, Necmettin Giritlioğlu, Koray Doğan, Burçin Öztürk, Muharrem Çivikıran, Kerim Yaman, Veli Yıldırım, Avni Gönel, Nail Karaçam, İlker Mansuroğlu, Hıdır Altınay, Niyazi Tekin, Şahin Aydın, Hüseyin Arslantaş, Avni Gökoğlu, İbrahim Kaypakkaya, Erol Gültekin, Torul Tuncal, Hüseyin Çapkan, Cezmi Yılmaz, Halil Pelitoğlu ve şimdi de Kenan Dayıoğlu. Bir cinayet şebekesi ülkemizde kol geziyor. Anayasa yok, anayasa yok, dirlik, düzenlik, barış yok artık. Bir çete, infaz mangası gibi büyük kentlerin sokaklarında dolaşmakta, güpegündüz adam vurup dehşet saçmaktadır. Kim bunlar, kim? Kimden destek almakta? Kimlerin koruyucu kanatları altında körpü vücutlara kurşun yağdırmaktadır? Her şeye alıştı artık toplum. Kimseden ses çıkmıyor. Yüreklerin kulakları sağır belki de. Yolsuzluklara alıştık, hırsızlıklara alıştık. Şimdi de kamu vicdanı kanlı cinayetlere alıştırılıyor. Cinayet haberlerini umursamıyor kimse. Karşıt görüşlü öğrenciler çatışmış, bir öğrenci öldürülmüş. Öldürülenler kim? Bizim yurttaşımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, oğullarımız. 18 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında. Birer ikişer vurulup öldürülüyor. Yok mu? Yok mu bir hesap soran? Bu kadar ucuz mu insanımız? Bu vurdum duymazlık böylesine sürüp durursa göreceksiniz. Kanlı cinayetler toplumun başka kesimlerine de sıçrayacak. Katil çeteleri namlarını aydınlara çevirecek. Bundan sonra gazetecilere, yazarlara ve politikacılara çevirecek. Yasanın susup namların konuştuğu günleri yaşıyoruz. Yok, hesap soran yok ki. Bir toplum böyle çürür işte. Gözler önünde cinayetler işlenir, susulursa devletin hangi saygınlığından söz edeceksiniz? Devlet kardeşlere, yeğenlere krediler dağıtırken, gencecik öğrenciler öldürülürken nerede de? Hısım akrabaya milyonlar dağıtırken var, gençlerin kanları kaldırımları ıslatırken devlet yok. İdam sehpası kurarken var, kelepçe takarken yok. İşkence yaparken var, devrimci öldürülürse yok. Bunun adı milliyetçilik midir, nedir bu? Söylesenize, nedir bu? Devletin ilk görevi hangi siyasal düşüncede olursa olsun yurttaşlarının can güvenliğini sağlamaktır. Can güvenliği sağlanmazsa ne demokrasiden söz edebiliriz, ne özgürlükten, ne de anayasa düzeninden. Öyleyse nedir bunun adı? İç savaş mı yapıyoruz? Kan davası mı gidiyoruz? Neden öldürülüyor bu insanlar? Böyle genç yaşlarında, böyle hunharca kurşunlanarak. Yazık değil mi? Söyleyin, yazık değil mi? Bu kan bizim kanımız, bu can bizim canımız. Bu gençlerin ana babalarını düşünün. Binbir güçlükle, binbir emekle yetiştirip büyütmüşler. Sonra da bir gece yarısı bir kara tabut içinde gönderiliyor çocukları. 10 yerinden kurşunlanarak öldürülmüş. Sabaha kadar da karlar üzerinde bekletilmiş körpe vücudu Kenan Dayıoğlu'nun. Hangi vicdan sızlamaz buna? Nerede katiller? Katiller nerede? Başbakan yok mu? Var. İçişleri Bakanı yok mu? Var. Adalet Bakanı mı? Var mı? Var. Emniyet Genel Müdürü var mı? Var. Milli İstihbarat Örgütü Müsteşarı var mı? Var. Devlet nerede öyleyse? CHP'ye büyük görev düşüyor. Hiçbir konu can güvenliği kadar önemli değildir. Bütün cinayetler parlamento kürsülerine getirilmeli ve bu karanlık cinayetlerin hesabı sorulmalıdır. İşkenceler unutturuldu. İşkenceciler bağışlandı. Ama bu kanlar kurumaz. Gün gelir sorulur bu hesaplar. Namların konuştuğu yerde belki bir süre vicdanlar da, yasalar da susturulabilir. Fakat bir gün vicdanlar da, yasalar da konuşursa, o namların içinde sadece katil çetelerinin kimlik kartları çıkar. Kanlı mezar taşları bir gün ayaklanır ve birer tokat gibi katillerin yüzlerine fırlatılır. Ve o kaldırımlar, o kanlı kaldırımlar, üzerlerindeki kirli ayak izlerini hep üzerinde taşırlar. Silinmez o lekeler. Döktükleri kanların içinde bir gün boğulacaklardır. Bir gün mutlaka. Cumhuriyet 28 Aralık 1975. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 63.